Ayrım 20, Rüzgarın Yüzyılı, Eduardo Galeano, sayfa 203. 1961 Domuzlar Körfezi, Rüzgara Karşı. Ölüme karşı yol alan, asla gerilemeyen Küba devrimi, Miami'den uçakla topu topu 8 dakika uzaklıkta, hiç utanmadan ayakta kalmayı sürdürüyor. Bu terbiyesizliğe bir son vermek için CIA, Birleşik Devletler, Guatemala ve Nikaragua'nın katılımıyla gerçekleştirilecek bir işgal düzenliyor. İkinci Somoza işgal gücünü rıhtımdan uğurluyor. Dökümü ve yağlanması CIA'nın tezgahında yapılmış olan Küba Kurtuluş Ordusu'nda Batista diktatörlüğünden kalma asker ve polislerle şeker çiftliklerinin, bankaların, gazetelerin, kumarhanelerle kerhanelerin ve siyasal partilerin boşta kalmış mirasçıları bir aradalar. Castro'nun sakalından birkaç kıl getirin bana diye buyuruyor Somoza. Küba Hava Kuvvetleri'nin yıldızını taşıyan kamufle edilmiş US uçakları Küba göklerine giriyor. Alçaktan uçan bu uçaklar onları selamlayan halkı makineliyle tarıyor. Sonra kentleri bombalıyorlar. Bu yumuşatma sürecinden sonra işgal güçleri bir talihsizlik sonucu Domuzlar Körfezi'nin bataklıklarına çıkıyor. Bu sırada Başkan Kennedy Virginia'da golf oynamaktadır. İşgal emrini gerçi o vermiş ama tasarıyı başlatan aslında Eisenhower olmuştu. Eisenhower Guatemala'nın işgalini tasarladı. Masanın başında bu tasarıya da yeşil ışık yakmıştı. CIA'nın başı Alan Dulles ona Fidel Castro'yu ortadan kaldırmanın Arbenz'i yok etmek kadar basit olacağı konusunda güvence vermişti. Olup olacağı bir iki haftalık bir iş, hatta gene aynı CIA timi bile kullanılabilirdi. Aynı adamlar, aynı üsler. Kurtarıcıların karaya çıkması, kızıl çizmelerin altındaki adada halk ayaklanmasını başlatacaktı. US haber alma ajanlarının raporları aynen böyle diyordu. Kuyruklarda beklemekten bıkıp usanmış olan Küba halkı ayaklanmak için işaret beklemekteymiş. 1961, Playa Girón, Latin Amerika'daki ikinci US yenilgisi. İşgalcilerin işini bitirmek Küba'nın yalnızca 3 gününü alıyor. Ölenlerin arasında 4 US pilotu var. US Bahriyesi'nin eşliğindeki 7 işgalci gemiden kimi kaçıyor, kimi de Domuzlar Körfezi'nde batıyor. CIA'nın bu fiyaskosunun bütün sorumluluğunu Başkan Kennedy yükleniyor. CIA her zamanki gibi duymaya can attığı şeyleri söylesinler diye parayla tuttuğu yerli ajanlarının raporlarına inanmış ve gene her zamanki gibi coğrafyayı insanlarla ve tarihle ilişkisi olmayan bir askeri haritayla karıştırmıştı. CIA'nın çıkartma için seçtiği bataklıklar bütün Küba'nın en sefil köşelerinden biriydi. Bir timsahlar ve sivrisinekler beldesi, yani devrime kadar. Devrimden sonra insanların coşkusu bu batak yerleri değişime uğratarak üzerine okullarla hastaneler serpiştirip yollar açmıştı. Buradaki ahali onları kurtarmaya gelen işgalcilerin kurşunlarına ilk hedefi oluşturuyorlardı. 1961 Havana, geçmişin portresi. İşgalciler, asalaklarla cellatlar, genç milyonerler, yüzlerce suçun gediklileri, gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Playa Giro'nun sorumluluğunu kimse yüklenmiyor. Hiç kimse hiçbir şeyin sorumluluğunu yüklenmiyor zaten. Meğer herkes aşçıymış. Batista rejiminin ünlü işkencecisi Ramon Calvino, dövüp tekmelediği, ırzına geçtiği kadınlarla yüzleştirildiğinde, onlarca teşhis edilip lanetlenirken umutsuz bir bellek kaybına uğruyor. İşgalci gücün papazı Peder İsmail de Lugo, Meryem Ana'nın maşlahının altına sığınıyor. Peder Lugo İspanyol Savaşı'nda Franco'dan yana savaşmıştı. Meryem Ana'nın tavsiyesiyle diyor. Şimdi de işgalcilere katılmasının nedeni Meryem Ana'yı komünizm görüntülerini seyretmek zorunluluğundan kurtarmak istemesiymiş. Peder Lugo'nun Meryem Ana'sı kodaman bir iş adamını, bir banka ya da ulusallaştırılmış bir büyük çiftlik sahibini çağrıştırıyor. Ve öbür 1200 tutsağın düşünce ve duygularını paylaşıyor. Hak özel mülkiyet ve miras hakkıdır. Özgürlük girişim özgürlüğü, kusursuz toplum, bir işletme kuruluşu. Örnek demokrasi ise bir hissedarlar toplantısı. İşgalcilerin hepsi de dokunulmazlık etiği konusunda eğitim görmüşlerdir. Adam öldürdüğünü hiçbiri itiraf etmiyor. Ama düşünürseniz açlıkla tıpkı onlar gibi işlediği cinayetlerin altına asla imza atmaz. Birkaç gazeteci onlara toplumsal adaletle ilgili birkaç soru soruyor. Ama onlar bu konuda suç kabul etmiyorlar. Sistem suç kabul etmiyor bu konuda. Öyle ya, Küba'da doğduktan hemen sonra can veren bebeler gastroenteritten ölüyorlar. Kapitalizmden değil. 1961 Washington, Küba'yı kim işgal etti? U.S. Senatosu'nda bir konuşma. Senatör Capehart, kaç uçak vardı? Alan Dulles, CIA başkanı, Kübalıların mı kaç uçağı vardı? Senatör Sparkman, hayır, Amerikalıların kaç uçağı vardı? Dulles, ama bunlar Kübalı. Sparkman, isyancılar. Dulles, biz onları isyancı demiyoruz. Capehart, yani devrimci güçler demek istiyorum. Sparkman, kaç tane vardı diye sorduğu zaman, işte biz bunları kastediyoruz. Castro karşıtı güçleri. Richard M. Bissell, CIA Başkan Yardımcısı. Efendim, başlangıçta 16 tane B-26'mız vardı. 1961 Havana, Maria de la Cruz. İşgalden kısa bir süre sonra plazada toplanan büyük bir kalabalığa Fidel, tutsakların çocuklar için ilaçla takas edileceğini anlatıyor. Sonra okuma yazma öğrenmiş olan 40 bin campesino'ya diplomalarını veriyor. Yaşlı bir kadın platforma çıkmakta direniyor. Hem de öyle canla başla direniyor ki sonunda onu yukarı alıyorlar. Kadın yüksekteki mikrofona uzanmak için çırpınıyor. Fidel de mikrofonu ona uzatıyor. Seninle tanışmak istiyordum Fidel. Sana söylemek istediğim, beni utandıracaksın. Ama incecik kemiklerden ve kırışıklıklardan ibaret görünen ninenin susmaya niyeti yok. 106 yaşında, nihayet okuyup yazmasını öğrendiğini söylüyor. Kendini tanıtıyor, adı Maria de la Cruz'muş. Çünkü kutsal açın, yani Cruz'un icat edildiği günde dünyaya gelmiş. Soyadı da Semanat'mış. Kölelerin torunu, kölelerin kızı bir köle olarak dünyaya geldiği şeker kamışı çiftliğinin adı. Maria de la Cruz'un açıkladığına göre o günlerde efendiler okumaya çalışan siyahileri kırbaçlama sehpasına yollarlarmış. Çünkü kara deliller bir çıngırak çalınca işe başlayan ve kamçıların temposuyla çalışan birer makine olmak durumundaymış. Kendisinin öğrenim görmekte bu denli geç kalmasının nedeni de buymuş. Maria de la Cruz platforma el koyuyor. Konuştuktan sonra şarkı söylüyor. Şarkı söyledikten sonra dans ediyor. Maria de la Cruz dans etmeye başlayalı beri 100 yılı aşkın zaman geçmiş. Dans ederek annesinin karnından çıkmış o. Dans ederek acılar ve zulümler yaşamış ve işte en sonunda buraya ulaşmış. Çok eskiden gelmiş olması gereken yere. Şimdi artık onu kimse durduramaz. 1961 Punta del Este, Hela Diplomasisi. Küba'daki asker çıkartmasının fiyaskosundan sonra U.S. tutumunu değiştirerek Latin Amerika'ya hatırı sayılır bir dolar çıkartması yapacağını bildiriyor. Küba'nın sakallılarını yalnız bırakmak amacıyla Başkan Kennedy, Latin Amerika'yı bir bağış kredi yatırım seline boğuyor. Che Guevara, Punta del Este'deki Pan-Amerikan Konferansı'nda sizin altın yumurtalarınızı yumurtlayan tavuk Küba'dır diyerek önerilen bu rüşvet programını Latin Amerika'ya yapılan kocaman bir şaka olarak niteliyor. Hiçbir şey değişmesin diye değişim retoriği başlatılmıştır. Konferansın resmi raporu 500.000 sayfayı buluyor. Sayfaların her birinde devrim, tarım reformu ve gelişim sözcüklerine yer verilmesine özen gösterilmiş. Birleşik Devletler bir yandan Latin Amerikan ürünlerinin fiyatlarını kırarken, öte yandan yoksullar için kızılderililerle karaderililer için hela yaptırma sözü veriyor. Makine değil, donanım değil, yalnızca hela. Bu teknisyen baylar için tasarım kurmak, hela tasarlamak anlamına geliyor diyor Che. Onları ciddiye almaya kalksak Küba bir helalar cenneti olup çıkabilir. 1961 Esquinapa Masalcı. Bir keresinde bir kaplana merkep sanısıyla eğer vurmuş ve binmişti. Bir başka sefer pantolonuna kemer diye canlı bir yılan takmış, ancak tokasını bulamayınca bunun yılan olduğunu fark etmişti. Uçakların piste mısır saçılmadıkça iniş yapamayacaklarını söylediğinde ya da deliren trenin yana doğru yol almaya başladığı gün oluk oluk akan kanları anlattığında ona herkes inanıyor. Ben hiç yalan söylemem diye yalan söylüyor palavra Willy. Esquinapa boğazlarında karides avcısı olan Willy bu yörenin tipik çal çenelerinden biridir. Latin Amerika'nın yetiştirdiği o şahane masalcılar türünün hiç kaleme alınmayarak hep söz halinde kalan halk anlatılarının bir sihirbazı. 70 yaşında ama gözleri hala cıvıl cıvıl. Bir gece onu arayıp bulan ölüme bile gülüp geçmiş. Tak tak tak diye kapıya vurmuş ölüm. Willy yattığı yerden içeri gel diye onu çağırmış. Seni bekliyordum. Gel gelelim Willy onun süt yenini çıkarmaya kalkışınca ölüm paniğe kapılıp kaçmış. 1961 São Salvador de Bahia Amado. Palavra Willy Meksika'da bayan ölümü kaçırta dursun. Brezilya'da romancı Jorge Amado yalnızlığı korkutup kaçırtan bir kaptan yaratıyor. Amado'ya bakarsanız bu kaptan bir yandan mahalle komşularına yaşlı bir Hong Konglu deniz kurdunun reçetesinden hazırlanmış içkiler sunarken bir yandan da kasırgalarla kutup ateşlerine meydan okuyor ve deniz zelzeleleriyle kapkara buruntuları atlayıp geçiyor. Kaptanın gemisi Peru kıyılarında karaya oturunca komşuları da onunla birlikte karaya çıkıyorlar. Sisli Kuzey Denizi'nde bir buzdağının gemiye iskele tarafından yaklaştığını görünce ya da Bengal Denizi'nde delice esen bir muson fırtınasına yakalanınca bu ürkek emekli memurların yüreği ağzına geliyor. Ama sonra kaptan onlar için İskenderiye kumları üzerinde göbek çukurundaki beyaz çiçek dışında çırılçıplak dans ederken elindeki üzüm salkımını dişleyen Arap güzelini yeniden canlandırdığı zaman hepsi de zevkten ürperiyorlar. Kaptan Brezilya'dan hiç ayrılmamış, hiçbir tekneye adımını atmamıştır. Çünkü onu deniz tutar. O evinin oturma odasında oturur ve ev demir alarak uzaklara, Marco Polo'nun, Kolomb'un, hatta astronotların hayal bile edemedikleri kadar uzaklara yelken açar. 1962 Kosala 1+1=1 Aynı direğe bağlanmış sırtlarında kocaman birer kuru odun yükü bakışıyorlar. Erkeğin bakışları sevdalı, dişininkiler baygın. Bu iki merkep bakışlarıyla birbirlerini ölçüp biçerken dualar bürünmüş sofu kadınlar plazadan geçip kiliseye doğru gidiyorlar. Tepeden tırnağa siyahlar içinde, başlarındaki mantiyalar siyah, çoraplar siyah, eldivenler siyah. Bugün kutlu cuma olduğu için bir yandan da İsa peygamber için yaslı ağıtlar okuyorlar. Derken iki merkep bağlarını koparıp da hemen oracıkta plazanın orta yerinde yüzleri kiliseye, kıçları belediye sarayına dönük olarak keyif yapmaya başlayınca Sofu Hanımlar da bir panik bir panik. Çığlıklar Meksika'nın bir ucundan öbürüne yankılanıyor. Kosala Belediye Başkanı Jose Antonio Ochoa balkona çıkıyor, bir çığlık atarak gözlerini örtüyor. Anında isyancı merkeplerin vurulmasını buyuruyor. Merkepler sevgiyle kenetlenmiş biçimde cansız yere düşüyorlar. 1962 Via de Jesus Maria 1+1=tüm Pek uzaklarda olmayan bir başka dağ köyünde Kora Kızılderilileri çıplak gövdelerini boyayıp masklar takınıyorlar. Her kutlu cuma gününde yaptıkları gibi çevrelerindeki şeylere fiesta boyunca kullanılacak yeni adlar takıyorlar. İsa'nın tutkusu, sihirli geyik avı, güneş tanrısının öldürülüşü, yani yeryüzünde insan hayatını başlatan o cinayet. Ölsün o, öldürsün, döl peydahlasın. Haçın dibinde dans eden sevgililer kendilerini İsa'ya sunarak sarmaşıp birbirlerinin içine girerken, palyaço kılığındaki dansçılar onları taklit ederek zıplayıp dönüyorlar. Aşk oyununa herkes katılıyor, okşamalar, gıdıklamalar, cilveler. Bir yandan oynaşırken bir yandan da karın doyuruyorlar. Meyveler mermiye dönüşüyor, yumurtalar bombaya. Bu büyük şölen uçuşan tortiyaların ve bal yağmurlarının savaşıyla sona eriyor. Kora kızılderilileri çarmıhta can çekişen İsa'nın acılarını kutsamak için dans ederek, sevişerek, yiyip içerek çılgınlar gibi eğleniyorlar. Çarmıhın üzerinden İsa gülümseyerek onlara teşekkür ediyor. 1963 Bayamo, Kasırga Flora. Bir haftayı aşkın bir süre Küba'yı pataklıyor. Ada tarihinin en uzun süren kasırgası saldırıp geriliyor. Sonra paralamadı, daha birkaç şey kaldığını anımsamışçasına gene saldırıyor. Her şey birden zemberklenerek en beklenmedik yere vuran bu öfkeli dev yılanın çevresinde dönüyor. Kapıları pencereleri çivilemek işe yaramaz. Kasırga her şeyi söküp atıyor. Evleri ağaçları oyuncak gibi havaya fırlatıyor. Panikleyen kuşlar göğü boşaltıyor, deniz adanın bütün doğu kıyısını basıyor. Bayamo'daki bir üsten askerler tehlikeyi göze alıp tekneler ve helikopterlerle yola çıkıyorlar. Gönüllüler gelip giderek insanlarla hayvanları kurtarmaya çalışıyor. Canlı buldukları her şeyi aşılayıp geri kalanları gömüyor ya da yakıyorlar. 1963 Havana. Herkesin on parmağında on hüner. Birleşik Devletler'in ambargosu ve tacizlerinden bunalmış, kasırgadan yıkıntı haline gelmiş olan bu adada insanın gününü geçirebilmesi bile bir başarıdır. Dükkan vitrinlerinde Vietnam'la dayanışma broşürleri dolu ama ayakkabı ve giysi gibi şeyler yok. En ufak bir şeyi satın alabilmek için saatlerce kuyrukta beklemek gerekiyor. Yoldan çok seyrek olarak geçen otomobil, öküz boynuzundan yapılma piston halkaları üstünde duruyor ve sanat okullarında kalem kurşunları ezilerek boya yerine kullanılıyor. Fabrikalarda kimi yepyeni makineleri örümcek bağlamış. Çünkü gereken bir yedek parça buraya ulaşabilmek için yapması gereken 6000 millik yolculuğu henüz tamamlamamış. Küba'nın gereksindiği petrol ve başka her şey uzak Baltık limanlarından geliyor. Venezuela'ya atılan bir mektup adresinin yakınlığına karşın dünyanın çevresini dolanmak zorunda kalıyor. Eksik olan yalnızca şeyler değil, beceri sahiplerinin birçoğu da para sahiplerinin peşinden Miami'ye gitmiş. Peki ya şimdi? Şimdi icat etmek zorundayız. Ricardo Gutierrez 18 yaşında Havana'da bir tüfekler, palalar ve sombrerolar denizinin içinde kendi elindeki tüfeği havaya kaldırarak Batista rejiminin sonunu kutlayan geçit resmine katılmıştı. Ertesi gün sahiplerince terk edilmiş bir takım işlerin başına geçmek zorunda kaldı. Payına düşenlerin arasında bir kadın iç giyim imalathanesi vardı. Rekorda da ilk baştan ham madde sorunlarıyla karşılaştı. Sütyenler için gereken lateks köpüğü yoktu. İşçiler bir toplantı yaptılar ve yastık dolgularını kullanmaya karar verdiler. Sonuç felaket oldu. Yastık dolgularını yıkamanın yolu yoktu çünkü dünyada kurumuyorlardı. Onu cebine 2 peso koyup bir şeker fabrikasını yönetmeye yolladıklarında Ricardo 20 yaşındaydı. Ömründe hiç şeker fabrikası görmemişti, uzaktan bile. Burada kamış suyunun koyu renkli olduğunu gördü. Ondan önceki yönetici, yarım yüzyıllık deneyim sahibi, sadık bir uşak, koltuğunun altına Julio Lobo'nun, devrimin el koyduğu bu kamış tarlaların eski sahibi, yağlı boya portresini sıkıştırarak ufkun ardında gözden yitmişti. Şimdi Dışişleri Bakanı Ricardo'yu çağırıyor. Bakan Raul Rosa yerde halının üstüne serdiği büyük bir İspanya haritasının başına oturmuş, küçük çarpı işaretleri yapmaya başlamıştır. Ricardo 22 yaşında, kendisini konsolos yapmış olduklarını işte böyle öğreniyor. Ama ben 2 parmağımla daktilo yazarım diye kekeliyor. Raul Rosa, ben tek parmağımla yazıyorum ve ben bir bakanım diyerek konuyu kapatıyor. 1963 Havana, Bürokratın Portresi. Kara günler kırmızı günleri doğuruyor. Bunlar da zamanla yeşil günlere olanak tanıyacaktır. Dayanışma yavaş yavaş korku ve açgözlülüğün yerini almaya başlıyor. İcat etme, yaratma ve çılgınlık yapabilme yeteneğine sahip olduğu için Küba devrimi oturmaktadır. Gel gelelim, çok fazla düşmanı var. Bunların en ürkünçlerinden biri de bürokrattır. Kasırga kadar yıkıcı, emperyalizm kadar boğucu. Ama karnında bu mikrobu taşımayan hangi devrim var? Bürokrat bir tahta adamdır. Tanrıların kansız bir hatası, ne kararlı ne de kararsız. Sesten kaynaklanmayan bir yankı, düşüncelerin değil emirlerin uygulayıcısı. Bürokrata göre her kuşku bir yatsımadır, her karşı çıkma ise vatan hainliği. O birliği tek seslilikle karıştırır ve halkı kulağından çekip yönlendirecek hiç büyümeyen bir çocuk olarak görür. Bürokratımızın canını herhangi bir şey için tehlikeye atması pek olası sayılmaz. İşini tehlikeye atması ise hiç olası değildir. 1963 Havana, Bola de Nieve. Bu Yoruba Marksizm-Leninizmi diyor Bola de Nieve. Guanabacoa şarkıcısı, aşçı Domingo ile Mama Inye'sin oğlu. Mırıldanırcasına söylüyor bunu, o kocaman minik boğuk etli sesiyle. Yoruba Marksizm-Leninizmi. Bola de Nieve'nin Internasyonale marşıyla kalça kıvırarak dans eden bu insanların hevesine ve bayram sevincine taktığı addır. Avrupa ile Afrika'nın Amerika kumları üzerindeki ateşli kucaklaşmasından doğan bu devrime taktığı ad. Bu yerde insan yaratısı tanrılarla tanrı yaratısı insanlar çiftleşir. Tanrılar yere inerken insanlar cenneti fethe çıkarlar. Ve Bola de Nieve o buruk sesiyle bütün bunları kutlar. 20. ayrımın sonu. Sayfa 212.